bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Savaş ve Barış 4. Cilt Lev Nikolayevich Tolstoy Oda Yayınları 1. Basım Ocak 2002 Türkçe'ye çeviren Celal Öner Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ekim 2003. Okuyan Selda Talay Tosun. Savaş ve Barış, dünyanın bütün edebiyat otoriteleri tarafından en büyük roman olarak kabul edildi. Evet, en büyük roman ama aynı zamanda en sağlam ve en açık seçik bir tarih felsefesi de. Romanda betimlenen 500'e değin kahramanın barıştaki ve savaştaki yaşam pratiklerini ve düşünsel eğilimlerini capcanlı izliyoruz. Sanki hepsi bugünün insanları. Hepsiyle şurasından burasından ortak yanlarımız var. Geçmiş bir tarihin insanlarını değil, sanki kendimizi okuyor gibiyiz. Yayın evimiz bu dev yapıtı yayınlamaktan kıvanç duyar. Birinci kısım. Bu arada Rumyantsev'in, Fransızların, Feodorovna'nın ve Çareviç'in yandaşları arasındaki karmaşık çatışma, saraydaki ayakların uğultusuna da karışarak Petersburg'un yüksek çevrelerinde her zamankinden daha sert bir biçimde sürüp gidiyordu. Ama yaşamın yalnızca aldatıcı yanlarıyla, yansılarıyla ilgilenen Petersburg'un sakin ve göz kamaştırıcı yaşantısı her zamanki akışını sürdürüyordu ve Rus halkına varmak için büyük bir çaba göstermek gerekiyordu. Kabul törenleri, balolar, Fransız tiyatrosu, saray, yüksek görev kapma eğilimi ve çevrilen dolaplar eskiden nasılsa yine öyleydi. Yalnızca en yüksek çevrelerde içinde bulunulan durumun zorluğunu anlatmak için ihtiyaç duyulan taban tabana karşı tutumdan alçak sesle söz ediliyordu. Koruması altında bulunan hayır işleri ve eğitim kurumlarının durumundan kaygılanan Çariçe Marie Fyodorovna bunların hepsinin kazana aktarılmasını buyurmuş ve eşyaların hepsi toplanmıştı. Buyruklarının neler olduğu kendisine sorulan Çariçe Elizaveta, Alekseyevna'ya ise kendisine özgürseverliğiyle buyruk veremeyeceğini, çünkü bunun bir devlet işi olduğunu ve çarı ilgilendirdiğini ama kendisi söz konusu olduğunda Petersburg'u en son terk edecek insan olduğunu açıklamıştı. 26 Ağustos'ta tam Borodino Savaşı'nın yapıldığı gün Anna Pavlovna bir akşam toplantısı düzenlemişti. Metropolitin Ermiş Sergey'in ikonası ile birlikte çara götürülmek üzere yazdığı mektup okunacaktı bu toplantıda. Mektup yurtseverliğin ve dindarlığın en güzel bir üslup örneği olarak görülüyordu. Okumadaki yüksek yeteneğiyle tanınan Prens Vasili, Çariçe'nin yanında çoğunlukla o okurdu mektupları, okuyacaktı bu mektubu. Bu yetenek sözcüklerin anlama hiç önem vermeden bağırtıdan fısıltıya değin değişiklikler göstererek güçlü ve müzik dolu bir sesle okunmasından başka bir şey değildi. Öyle ki şu ya da bu sözcüğün bağırtı ve fısıltıyla okunması büsbütün rastlantıya bağlıydı. Bu okuma Anna Pavlovna'nın bütün akşam toplantılarında olduğu gibi siyasal bir havanın esmesini sağlıyordu. Toplantıya Fransız tiyatrosuna gittikleri için yüreklerinde yurtseverlik duygularının uyandırılması gereken birkaç yüksek görevli de gelecekti. Çağrılıların çoğu gelmişti. Ama Anna Pavlovna beklediklerinin hepsini gelmemiş olduğunu gördüğü için mektubun okunmasını geciktirmiş ve genel bir konuşma açmıştı. O gün Petersburg'daki en önemli haber Kontes Bezuhova'nın hastalığıydı. Kontes birkaç gün önce ansızın hastalanmış ve süsü olduğu toplantıların çoğuna katılamamıştı. Kimseyi kabul etmediği ve kendisini her zaman tedavi eden Petersburg'un ünlü doktorları yerine yeni ve olağanüstü bir yöntem uygulayan bir İtalyan doktoruna başvurduğu söyleniyordu. Güzel Kontes'in hastalığının iki adamla aynı zamanda evlenmek zorunda kalmasından doğan güçlükten kaynaklandığını ve İtalya'nın da bu güçlüğü gidermeye çalıştığını herkes biliyordu. Ama Anna Pavlovna'nın yanında bunu hiç kimse düşünmeye kalkışmadığı gibi, biliyor gibi de görünemiyordu. Zavallı Kontes çok hastaymış diyorlar. Doktor göğüs anjini olduğunu söylemiş. Anjin mi? Aa, korkunç bir hastalıktır bu. Dediklerine göre rakipler de anjin sayesinde barışmışlar. Anjin sözcüğü büyük bir tat duyularak yineleniyordu. Yaşlı kont içler acısı durumdaymış diyorlar. Durumun tehlikeli olduğunu doktor söyleyince çocuklar gibi ağlamış diye ekledi heyecanla gülümseyerek. Oo, çok korkunç bir kayıp olur bu. Ne dediğin alımlı bir kadındır. Zavallı kontesin nasıl olduğunu öğrenmek için adam gönderdim. Biraz daha iyi olduğunu söylediler. Kuşkusuz kadınların en hoşudur o. Ayrı cephelerde yer alıyorduk ama ona hak ettiği değeri vermemi engellemez bu. Çok mutsuz. Bu sözlerle Anna Pavlovna'nın kontesin hastalığını örten gizlerin aralandığını sanan ve sakıngan davranamayan bir genç adam, tanınmış doktorlara başvurmak yerine kontesin ona tehlikeli ilaçlar verebilecek bir şarlatanı doktor olarak seçmesi karşısında duyduğu şaşkınlığı belirtmekten kendini alamadı. Anna Pavlovna bu toy genç adama ansızın saldırarak zehir saçan bir dille, aldığınız haberler benimkilerden daha iyi olabilir ama bu doktorun çok bilgili ve becerikli olduğunu sağlam kaynaklardan biliyorum. İspanya kraliçesinin özel doktorudur, dedi. Ve genç adamı böylece ezdikten sonra bir başka grupta Avusturyalılardan söz eden ve alnını kırıştırdıktan sonra hiç kuşkusuz bir nükte yaparak kaşlarını yeniden indirmeye hazırlanan Bilibin'e döndü. Bilibin, Petersburg'da Petropol Kahramanı diye adlandırılan Wittgenstein'ın ele geçirdiği Avusturya bayraklarıyla birlikte Viyana'ya gönderilen bir diplomatik notadan söz ederek ''Bana kalırsa çok hoş'' diyordu. Daha önceden bildiği bu nüktenin duyulması için sessizliği sağlamak isteyen Anna Pavlovna ''Nasıl, nasıl, ne dediniz?'' diye sordu Bilibin'e. Bilibin, kendisinin yazdığı diplomatik notadaki sözcükleri yineleyerek Çar yolun dışında bulduğu dost ve yollarını şaşırmış bayrakları Avusturya bayraklarını geri gönderiyor dedi kaşlarını indirip. Hoş, çok hoş dedi Prens Vasili. Prens Hipolit ansızın ve yüksek bir sesle Varşova yolu bu mu dedi. Ne söylemek istediğini anlamayarak herkes dönüp ona baktı. Prens Hipolit de neşeli bir şaşkınlık içinde çevresine bakınıp duruyordu. Sözlerinin ne anlama geldiğini o da anlamamıştı. Diplomatik yaşamı boyunca böyle apansız söylenmiş sözlerin çok nükteli sözler olarak kabul edildiğini çok görmüştü. Ve aklından şöyle bir geçip dudaklarının ucuna gelen ilk sözcükleri rastgele söylemişti. Denk düşer bu sözler, denk düşmezse onlar bozuntuya vermezler diye düşünmüştü hep. Gerçekten de sıkıcı bir sessizliğin başladığı sırada Anna Pavlovna'nın beklediği yeterince yurtsever olmayan kişi içeri girdi ve Anna Pavlovna gülerek ve parmağıyla Hipolit'e gözdağı vererek Prens Vasili'yi masaya çağırdı. İki mumla metni getirdi ve okumaya başlamasını istedi. Herkes susmuştu. Prens Vasili memnun olmayan var mı der gibi çevresine göz gezdirerek Ulu Çar ve İmparator diye sert bir tavırla okumaya başladı. Hiç kimse sesini çıkarmamıştı. Birinci başkentimiz, Kudüs'ümüz, Moskova kendi İsa'sını karşılıyor. Prens Vasili kendi sözcüğünün üzerine basmıştı. Coşkulu çocuklarına kucağını açan bir ana gibi karşılıyor ve koyulaşan karanlıklar içinde egemenliğinin göz kamaştırıcı şan ve onurunu seçerek kendinden geçip şu duayı okuyor. Geleni Tanrı korusun, hamdolsun. Bu son sözcükleri söylerken Prens Vasili'nin gözleri dolmuştu. Bilibin tırnaklarını dikkatle inceliyordu ve orada bulunanların çoğu da suçlarının ne olduğunu kendilerini soruyorlarmış gibi suspus olmuşlardı. Anna Pavlovna, kuddas duası okuyan yaşlı kadınların yaptığı gibi daha önceden mırıldanarak yineliyordu. Varsın azgın ve hayasız Calut. Prens Vasili onu izliyordu. Varsın azgın ve hayasız Calut. Fransa'nın sınırlarından gelerek ölüm dolu dehşetlerini Rus topraklarına yaysın. Alçak gönüllü inanç, Rus Davut'un elindeki bu sapan, onun kana susamış kibrinin başını ansızın parçalayacaktır. Ülkemizin mutluluğu için en eski çağlarda elinden gelen her şeyi yapan Ermiş Sergey'in bu ikonası majestelerine sunulacaktır. Gücü tükenmiş durumumuzun yüce yüzünüzü seyretmek mutluluğundan bizi yoksun kılmasına üzülüyoruz. Gücü her şeye yeten Tanrı, inananları yükselsin ve majestelerinin dileklerini gerçekleştirsin diye bütün varlığımızla dua ediyoruz. Okuyana ve yazana hayranlığı belirten, ne güçlü, ne güzel biçem diyen sesler yükseliyordu. Metnin okunmasıyla coşkulanan Anna Pavlovna'nın konukları, yurdun içinde bulunduğu durum üzerine uzun bir süre konuştular ve çok yakından verilmesi gereken savaşın sonucu üzerine varsayımlarda bulundular. Göreceksiniz dedi Anna Pavlovna. Yarın Çar'ın doğum gününde birçok haber alacağız. Önsezim çok güçlüdür. Anna Pavlovna'nın önsezisi gerçekleşmişti. Ertesi gün Çar'ın doğum günü dolayısıyla sarayda yapılan dinsel tören sırasında Prens Bolkonski kiliseden çağrıldı ve kendisine Prens Kutuzov'un gönderdiği bir zarf verildi. Bu Tatarinova Savaşı'nın olduğu gün yazılmış olan rapordu. Kutuzov, Rusların bir adım bile gerilemediklerini, Fransızların yitiklerinin bizimkilerden çok daha ağır olduğunu, raporunu savaş alanında ve aldığı son bilgileri henüz toparlayamamışken yazdığını bildiriyordu. Demek ki kesinlikle bir utkuydu bu. Bunun üzerine hemen kiliseden çıkmadan yardımı ve kazanılan utku dolayısıyla Tanrı'ya şükranlar sunuldu. Anna Pavlovna'nın önsezisi gerçekleşmişti ve bütün sabah kentte bayram havası esti. Herkes utkunun tamamlanmış olduğuna inanıyor ve kimileri daha şimdiden Napolyon'un tutsak alındığından, tahttan indirilmesinden ve Fransa'yı yönetecek yeni liderin seçilmesinden söz ediyorlardı. Gerçekleştirdikleri yerlerden uzakta ve saray çevresi içinde olayların bütün genişlikleri ve güçleriyle görülmeleri zordur. Genel olaylar istense de istenmese de tek bir olayın çevresinde kendiliklerinden toplaşırlar. Nitekim o anda saray çevresindekilerin neşresine doğuran başlıca neden kazandığımız utku deyin bu haberin aynı zamanda Çar'ın doğum yıl dönümünde gelmiş olmasıydı. Bu başarılı bir muştuya benziyordu. Kutuzov'un raporunda da Tuçkov'un, Bagratino'nun, Kutaysov'un adları geçiyordu. Olayın bütün acıklı yanı da Petersburg'un kibarlar dünyasında tek bir olayın çevresinde toplaşıyordu. Bu olay Kutaysov'un ölümüydü. Herkes tanıyordu onu. Çar seviyordu, gençti ve yakışıklıydı. O gün rastlaşan herkes birbirine şöyle diyordu. Ne rastlantı, tam ayin yapılırken Kutaysov çok büyük bir yitik. Çok yazık oldu, çok. Kutuzov için ne diyordum size? Napolyon'u ancak o yenebilir demiyor muydum? Diyordu Prens Vasili, peygamberce bir gururla. Ama ertesi gün ortadan haber alınamadı ve ortalığı genel bir kaygı kapladı. Saray çevresi kesin bilgi edinemeyen Çar'ın üzüldüğünü görüp üzülüyordu. Çar ne deyin güç durumda diyorlardı. Şimdi ve önceki gün yaptıkları gibi Kutuzov'u göklere çıkarmıyorlar. Çar'ı bu duruma soktuğu için kınıyorlardı onu. Başkomutanın adı geçtiği zaman Prens Vasili koruduğu kişiyi Kutuzov'u övmüyordu artık. Susuyordu. Üstelik aynı akşam sanki her şey Petersburgluların şaşkınlığını ve kaygısını artırmak için söz birliği etmiş gibi korkunç bir haber daha geldi. Kontes Yelena Bezuhova adının söylenmesinden büyük bir tat alınan o hastalıktan apansız ölmüştü. Bezuhova'nın şiddetli bir göğüs anjini krizi sonunda öldüğü söyleniyordu genellikle. Ama içten çevrelerde İspanya Kraliçesi'nin özel doktorunun belli bir sonuç alabilmek için hafif dozda alınması gereken bir ilaç verdiği ama Helen'in yaşlı kontun kendisinden kuşkulanmasına ve mektup yazdığı kocasından şu zavallı düşkün Pierre'den yanıt alamamasına üzülüp verilen ilaçtan çok yüksek dozda alarak yardımına koşulmaya zaman kalmadan büyük acılar çekerek öldüğünden ayrıntılı bir biçimde söz ediliyordu. Yaşlı kontun ve Prens Vasili'nin İtalya'nın yakasına yapıştıkları ama İtalyan, mutsuz ölü kontesçe yazılmış korkunç mektuplar gösterince onu hemen bıraktıkları da söyleniyordu. Konuşmalar üç üzücü olay çevresinde toplanıyordu. Çar'ın kesin bilgiler alamaması, Kutaysov'un ölümü, Helen'in ölümü. Kutuzov'un raporundan iki gün sonra Moskova'dan Petersburg'a bir büyük toprak sahibi geldi. Ve Moskova'nın Fransızlara bırakıldığı haberi bütün kente yayıldı. Korkunç bir şeydi bu. Çar ne deyin kötü bir duruma düşmüştü. Kutuzov bir haindi ve Prens Vasili kızının ölümü dolayısıyla kendisine yapılan başsağlığı ziyaretleri sırasında eskiden övdüğü Kutuzov'un adı gerçekten duyduğu üzüntüden ötürü daha önce söylediklerini unutmuş olması bağışlanır bir şeydi. Kör ve düşkün bir yaşlıdan bundan daha başka bir şey beklenemeyeceğini söylüyordu. Şaştığım bir şey varsa o da Rusya'nın yazgısının böyle bir adamının eline teslim edilmesidir, diyordu. Haber resmi olmadıkça doğruluğundan kuşkulanılmaya devam edilebilirdi. Ama ertesi gün Kontrostopçin'den şu rapor geldi. Prens Kutuzov'un yaveri bir mektup getirdi. Ordunun Riyazan yoluna geçirilmesi için benden polis subayları istiyor. Moskova'yı üzülerek bırakacağını söylüyor. Efendimiz, Kutuzov'un davranışı başkentin ve imparatorluğunuzun yazgısını belirliyor. Rusya'nın büyüklüğünü dile getiren ve atalarımızın mezarlarının bulunduğu kentin terk edildiğini öğrenince Rusya dehşetten titreyecektir. Ordunun ardından gideceğim. Her yeri boşaltırdım ve yurdumun içine düştüğü duruma ağlamaktan başka yapacak bir şey kalmıyor bana. Bu rapor alınınca Çar, Prens Bolkonski ile Kutuzov'a aşağıdaki yazıyı gönderdi. Prens Mihail İlyarinoviç, 29 Ağustos'tan beri sizden hiçbir rapor alamadım. Oysa Moskova'yı orduyla terk etmeye karar verdiğiniz konusunda Moskova komutanından Yaroslav aracılığıyla 1 Eylül tarihli acı bir haber aldım. Bu haberin bende yarattığı izlenimi varsayabilirsiniz ve sizden bir ses çıkmaması şaşkınlığımı bir kat daha artırıyor. Ordunun durumunu ve sizi bu deyin üzücü bir karar almaya yönelten nedenleri öğrenmek için Yaver Prens Bolkonski ile size bu yazıyı gönderiyorum. Moskova'nın terk edilmesinden 9 gün sonra Kutuzov'un gönderdiği bir görevli resmi haberi Petersburg'a getirdi. Görevli Rusça bilmeyen, yabancı olmasına karşın yürekçe ve ruhça Rus olduğunu söyleyen Fransız Mişho'ydu. Çar görevliyi Kamenny Ostrov Sarayı'nda çalışma odasında kabul etti. Savaştan önce Moskova'yı hiç görmemiş olan ve Rusça bilmeyen Mişho, alevleri yoluna aydınlatan Moskova yangını haberini getirerek çok nazik Çar'ımızın, daha sonra böyle yazmıştı, huzuruna çıktığı zaman gene de heyecanlıydı. Bay Mişo'nun duyduğu üzüntü Ruslarınkinden farklı olmalıydı kuşkusuz. Ama gene de çalışma odasına girdiği zaman Mişo'nun yüzü öyle üzgündü ki Çar hemen sordu. Bana üzücü haberler mi getirdiniz albay? Çok üzücü efendimiz. Moskova'nın terk edilmesi haberini. Eski başkentim savaşılmadan mı terk edildi yoksa, dedi Çar heyecanla. Mişo, Kutuzov'un mesajını saygıyla ileterek Moskova önünde dövüşmenin olanaksız olduğunu, orduyu da Moskova'yı da yitirmekten ya da yalnız Moskova'yı yitirme durumlarından birini seçmek gerektiğini ve Mareşal'in sonuncu çözüm yolunu seçtiğini açıkladı. Düşman kentte mi? Diye sordu. Evet efendimiz. Kent şimdi kül yığını durumunda. Alevler içinde bıraktım orayı, dedi Mişo kararlı bir tonla. Ama Çar'a bakınca yaptığından korktu. Çar güçlükle ve sık sık soluyordu. Alt dudağı titremeye başlamıştı ve güzel mavi gözlerinde yaşlar belirmişti. Ama bu pek az sürdü. Gösterdiği zayıflığa kızmış gibi hemen kaşlarını çattı ve başını kaldırarak Mişo'ya tok bir sesle şöyle dedi. Bütün olup bitenlerden anladığıma göre albay, Tanrı bizden büyük özveriler istiyor. Onun bütün isteklerine boyun eğmeye hazırım ama söyleyin Mişo, eski başkentimi tek kurşun atmadan terk eden orduyu ne durumda bıraktınız? Moral bozukluğu görmediniz mi? Çok nazik Çar'ın yatıştığını gören Mişo da yatışmıştı ama Çar'ın dolambaçsız ve kesin sorusuna verilmesi gereken dolambaçsız yanıtı hazırlamaya henüz zaman bulamamıştı. Efendimiz, namuslu bir asker olarak açıkça konuşmama izin verir misiniz? Dedi zaman kazanmak için. Her zaman bunu istedim albay. Hiçbir şey saklamayın benden. Durum nedir? Kesinlikle öğrenmek istiyorum. Yanıtını neşelendirici ama saygılı bir sözcük oyunu olarak hazırlamayı başarmış olan Mişo, dudaklarında belli belirsiz bir gülümsemeyle konuştu. Efendimiz, komutanlardan son ere değin, bütün orduyu müthiş bir korku ve dehşet içinde bıraktım. Nasıl olur? Diye sözünü kesti Çar, kaşlarını sert biçimde çatarak. Benim Ruslarım mutsuzluk karşısında yıkılır mı hiç? Olmaz bu. Mişo sözcük oyunu yapmak için bundan başka bir şey beklemiyordu. Efendimiz dedi kıvrak ve saygılı bir tavırla. Onlar yalnızca majestelerin iyi yürekliliği dolayısıyla barış yapmayı düşünmesinden korkuyorlar. Çarpışmak için ve yaşamlarını ortaya koyarak size ne deyin bağlı olduklarını göstermek için yanıp tutuşuyorlar. Ah dedi Çar gözlerinde sevgi dolu bir ifade belirerek. Sonra Mişo'nun omzuna vurup devam etti. Ya içimi rahatlatıyorsunuz albay. Çar başını önüne eğerek bir süre sustu. Sonra dimdik doğrularak ve hem sevgi dolu hem de yüce bir devinimle şöyle konuştu. Peki öyleyse. Orduya dönün ve yiğitlerimize geçtiğiniz her yerde iyi yürekli uyruklarımıza değiniz ki tek bir askerim kalmazsa kendim, sevgili soylularımın, iyi yürekli köylülerimin başına geçeceğim ve imparatorluğumu son kaynağına değin kullanacağım. İmparatorluğum düşmanlarımın sandığından daha fazlasını veriyor bana. Gittikçe coşuyordu. Heyecanla parlayan güzel gözlerini gökyüzüne kaldırarak devam etti. Atalarımın tahtında, hanedanımın saltanatının sona ermesi Tanrı'nın buyruğuysa, o zaman elimdeki bütün olanakları kullanıp tükettikten sonra, şuraya değin sakal bırakacağım ve yurdumun özverilerini takdir etmesini bildiğim ulusumun yüz karasını imzalamaktansa, köylülerimin sonuncusuyla patates yemeye gideceğim. Bunları heyecanlı bir sesle söyledikten sonra Çar geri dönüp çalışma odasının dip yanına değin yürüdü. Orada birkaç dakika durdu ve sonra uzun adımlar atarak Mişo'nun yanına geldi ve enerjik bir devinimle dirseğinin üzerinden kolunu sıktı. Güzel ve tatlı yüzü pembeleşmişti ve gözlerinde verdiği kararın ve duyduğu öfkenin yansıları görülüyordu. Albay Mişo, size burada söylediklerimi unutmayınız. Belki bir gün zevkle anımsarız bunu. Ya Napolyon ya ben. Birlikte saltanat süremeyiz. Tanıdım onu artık, beni aldatamaz. Ve Çar kaşlarını çatarak sustu. Bu sözleri işiten ve Çar'ın gözlerinde şaşmaz bir kararlılığın yansıdığını gören ve yabancı olmasına karşın yürekçe ve ruhça Rus olan Mişo, bu yüce anda duyduklarından coşkuya kapılmış, daha sonra böyle söylemişti. Olarak ve hem kendi duygularını hem de sözcüsü olduğu Rus halkının duygularını dile getirerek, "Efendimiz, majesteleri şu anda ulusunun yüceliğini ve Avrupa'nın kurtuluşunu imzalıyor." dedi. Bir baş işaretiyle Mişo'ya gidebileceğini belirtti. Rusya'nın yarısının ele geçirilmiş olduğu, Moskova halkının uzak illere kaçtığı, yurdu savunmak için halk yığınlarının silahlandığı sırada, o dönemi yaşamamış olan bizler, elimizde olmadan küçüğünden büyüğüne değin, bütün Rusların yaşamlarını yurt uğruna harcamaktan ve savaşın getirdiği felaketi ağlamaktan başka bir şey yapmadığını sanırız. O çağla ilgili öykülerde Rusların kahramanlığından, özverililiğinden, yurtseverliliğinden, umutsuzluğundan, acısından başka şeyden söz edilemez. Oysa gerçek hiç de böyle değildir. Buradaki yanılgımızın nedeni geçmişte yalnızca tarihsel çıkarları görmemiz ve bireylerin kişisel çıkarlarını gözden kaçırmamızdır.